ne çok keşke diyoruz. Geçmişte kalan bir anı zihnimizde düzeltmeye çalışırken, bazen pişmanlıkla, bazen hasretle, kimi zaman şikayet etmek, kimi zamansa kendimizi cezalandırmak için. Ama her defasında güçsüzlük, hatta çaresizlik hissiyle. Oysa her keşkeyi, geleceği kurmak için kendi avantajına dönüştürmek mümkün. Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Bugün yine hemen her bölümde olduğu gibi zihnimize daha yakından bakmak, kendimizi daha iyi anlamak üzere bir takım soruların peşine düşeceğiz. Mutlu Beyin'de her zaman yapmak istediğim bu. Her hafta, her bölümün sonunda kendi hakkımızda, düşüncelerimiz, duygularımız hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olmak. Her bölüm içimize bir parça ayna tutsun istiyorum. Bazen kafamızın içinde hiç farkında olmadan tekrarlayıp durduğumuz bir cümle, hatta tek bir sözcük, takılıp kaldığımız tek bir sözcük bile bize kendimizle ilgili ipuçları taşıyabiliyor. Mesela keşke gibi, keşke, keşke diye başlayan cümlelerimiz gibi. Bir düşünün, hayatınızın en çok hangi alanında keşkeli cümleler kuruyorsunuz? Ya da geçmişe dönüp baktığınızda, hayatınızın en çok hangi döneminde kümelenmiş o keşkeler? Geleceği hayal ettiğinizde, keşke şöyle olabilsem, yapabilsem, cesaret edebilsem diye içinizde yankılanan keşkeler neler? Çok sık söylediğimiz kelimelerden biri keşke. Ama her defasında aynı anlamda kullanmıyoruz. Çoğunlukla pişmanlık anlamında, bazen kendini teselli etmek için, bazen kendini cezalandırmak için, bazen bir şikayeti dile getirmek üzere, kimi zamansa bir dilek, arzu, bir özlem ifadesi olarak. Hepsi birbirinden farklı. Bir pişmanlığı ifade ederken keşke dediğimizde artık değiştiremeyeceğimiz, üzerinde hiçbir gücümüzün, kontrolümüzün olmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Peki ya bir arzu, bir istek ifadesi olarak keşke dediğimizde hangi duyguyla yapıyoruz bunu? Keşke her meseleyi bu kadar büyütmesem, bu kadar karamsar olmasam mesela. Ya da keşke daha disiplinli olabilsem. İlk bakışta farklı görünse de aslında bütün keşkelerde ortak bir güçsüzlük, çaresizlik ya da bazen bir teslimiyet duygusu yok mu? Şu anki duruma, şu anki halimize müdahale edemediğimizi düşündüğümüz, hissettiğimiz noktada keşkeli cümleler kuruyoruz çünkü. Pişmanlıklarda kontrol gücümüz zamanın gerisinde kalmış. Keşke olabilsem, yapabilsem dediğimiz durumlarda benliğimizin ötesinde bir yerde kaybolmuş gibi. Her keşkede ya geçmişteki gölgemizle meşgulüz ya da gelecekteki hayalimizle. Bu bölümde hem keşkenin farklı hallerinden bahsetmek istiyorum, neden neyi ifade etmek üzere keşke deyip durduğumuzu anlamak için, hem de bunu bir güçsüzlük işareti olmaktan çıkarıp bize yol gösterecek bir rehbere dönüştürebilir miyiz? Keşkelerdeki potansiyeli bulabilir miyiz? Bir de meseleye bu yönden bakabilmek için. Keşke olsam, keşke yapsam, yapabilsem dediğimiz her noktada kendimizle ilgili bir şeyi fark ederek söylüyoruz bunu çünkü. Keşke demek bir anlamda başka türlü olabilirdi demek. Bir şey gösteriyor bize. Tabii insanın kendisiyle ilgili bir şeyi fark etmesi çok değerli, çok önemli. Her tür değişim, dönüşüm fark ettiğimiz noktada başlıyor. Ama daha da önemli olan sonrasında o bilgiyle ne yaptığımız. Bir sonraki adımda ne yaptığımız. Keşke daha disiplinli olabilsem diye geçirip duruyorum içimden. Peki sonra? Burada bitti mi? Devamında ne var bunun? Çünkü bu keşkelerin yarattığı farkındalık eyleme dönüşmezse çaresizliğin, yetersizliğin sesi olarak yerleşiyor içimize. Boşa giden keşkelerle dolu hayatımız. Birincisi dediğim gibi keşke keşke deyip sonra bununla ilgili hiçbir şey yapmamak. İkincisi dikkatimizi, zihinsel, duygusal enerjimizi, üzerinde hiçbir kontrolümüz olmayan, değiştiremeyeceğimiz konular hakkındaki keşkelerle tüketmek. Tüketmek diyorum Çünkü beynimiz kısıtlı miktarda bilgiyi işleyip kullanma potansiyeline sahip. Her düşünceyle kafamızın içinde döndürüp durduğumuz, her düşünceyle birlikte enerji harcıyoruz. Dikkatimizi neye yönelttiğimiz, nasıl kullandığımız, her günü hangi düşüncelerle yaşadığımız, bütün hayatı nasıl yaşadığımızı belirliyor. Gelin bununla başlayalım önce. Üzerimize vazife olmayan konular için harcadığımız keşkelerle başlayalım. Bizi doğrudan ilgilendirmeyen, sorumluluk alanımızda olmayan ya da kontrol edemeyeceğimiz, ne kadar uğraşsak da değiştiremeyeceğimiz konular için. Bunlardan ilki, başkaları hakkında kurduğumuz keşkeli cümleler, başka insanlar hakkında. Ne kadar sık yapıyoruz bunu, bazen her gün. Başkalarının nasıl davranması, nasıl olması gerektiği konusunda doğruluğuna çok güvendiğimiz fikirlerimiz var çünkü. Keşke herkes işini yapsa şu ülkede, herkes saygılı olsa, herkes trafik kurallarına uysa keşke. Ya da sevdiğimiz biri hakkında mesela, sağlığına hiç dikkat etmiyor, keşke şu sigarayı bıraksa. Hep yanlış insanları seçiyor, keşke kendine daha çok kıymet verse, keşke biraz daha akıllı olsa. Keşke beni biraz anlasa, keşke benim dediğimi yapsa. Dilek gibi görünen, empati hatta sevgi ifadesi gibi görünen tüm bu cümlelerde örtük bir yargı var. Çünkü aslında dilediğimiz şey karşımızdaki kişinin değişmesi, bizim istediğimiz yönde değişmesi, düzelmesi. Yargılamak ister açık ister örtük olsun zihinde bir gerilim yaratır. Duygusal olarak yorar insanı. Yargılayan, herkesi, her şeyi çok sık yargılayan insanlara bakın ya da bazen biz de yapıyoruz bunu. İyi niyetle, o kişinin iyiliğini düşünerek, onu umursadığımız için, onun için endişe ettiğimiz için, sanki yumuşak bir yerden keşke şöyle yapsa, böyle olsa dediğimiz anlarda bile gerçekten huzurlu muyuz? Bu keşkeler bir yandan umudu canlı tutuyor. Belki bir gün istediğim gibi olur umudunu. Ama umut etmek her zaman iyi bir şey mi acaba? Bazen gerçeği kabullenmenin önünde engel değil mi? Bizi aldatan, kısıtlayan, boş yere oyalayan, bizi olduğumuz yere hapseden bir ruh haline dönüşebiliyor. Bir bakmışız, her keşkeyle birlikte umut sandığımız şey, gerçekleşmeyen beklentilerin hıncına ya da küskünlüğüne dönüşmüş. Bir şey daha var. Bir başkası hakkında keşke böyle davransa, şöyle olsa diye düşünmeye alıştığımızda, onun arzu ettiğimiz gibi olmadığı, davranmadığı zamanlara çeviriyoruz dikkatimizi. Keşke bu kadar tembel olmasa deyip durduğum zaman mesela, o kişinin ne kadar tembel olduğunun kanıtlarını kovalamaya başlıyor zihnim. Hiç de tembellik etmediği durumlar var belki, onları görmüyorum bile. Beynimiz önceden kurduğu beklentiyi doğrulayacak verileri seçiyor çünkü. İşin kötüsü, kendi yargımızı doğrulamak için kanıt aramak hem az önce dediğim gibi strese sokuyor bizi, hem de o insanla kurduğumuz ilişkide daha fazla mutsuzluk yaratıyor. Dahası dikkatimizi ve enerjimizi boşa harcamış oluyoruz. Bir başkasının davranışlarını yönetemeyiz çünkü. Hiç kimseyi değiştiremeyiz. Buna gücümüz yetmez. Bu keşkelerden vazgeçip, onun yerine dikkatimizi kendimize çevirdiğimizde, sınırlarımızı, düşüncelerimizi, bakış açımızı sorguladığımızda başkalarının davranışları üzerindeki çaresizliğimiz anlamını yitirecek. Daha özgür, daha hafif hissedeceğiz. Duygusal olarak karşımızdaki kişinin davranışlarına bağımlı olmaktan kurtulacağız. Üstümüze vazife olmayan meseleler için harcadığımız bir başka keşke türü var ki bence tamamen enerji israfı. Keşke yağmur yağmasaydı. Keşke boyum daha uzun olsaydı. Keşke döviz bu kadar artmasa. Zaman bu kadar hızlı geçmese. Çok insani temenniler bunlar tabii ama bir düşünün. Keşke kanatlarım olsaydı da uçabilseydim demekten ne kadar farklı. Neden benim kanatlarım yok? Şuradan şuraya uçabilseydim keşke diye düşünüp dertlendiğiniz oluyor mu hiç? Üzerinde hiçbir etkimiz olmayan konulara harcadığımız enerjiye bakın. Peki neden yapıyoruz bunu? Burada keşkenin bir başka anlamını daha görüyoruz aslında. Şikayetin dili keşke, bir şikayet ifadesi. Keşke yağmur yağmasa diye sızlanıp şikayet ettiğimde hangi duyguyla yapıyorum bunu? Mevcut durumdan memnun değilim. Hava durumuna güceniyorum, şikayetçiyim ve zihnimde hayali bir senaryoya sığınıyorum. O senaryoda hava açık, yağmur yok ve ben bu sayede mutluyum. Bununla birlikte kısa vadede duygusal bir rahatlama duyuyorum belki. Her şikayet anlık da olsa bir rahatlama yaratır çünkü. Ama daha da önemlisi, hissettiğim negatif duygunun her neyse o kötü duygunun sorumluluğunu içinde bulunduğum koşullara bağlamış oluyorum. Duygularımın sorumluluğunu atıyorum üzerimden. Yağmur yağdığı için mutsuzum. Mutsuzluğumun sebebi bu. Keşke yağmasaydı. Oysa gerçekten doğru mu bu? Gerçekten yağmur yağdığı için mi mutsuzum? Yoksa havanın yağmurlu olmasıyla ilgili kendi düşüncelerimden ötürü mü? Nasıl bir anlam çıkarıyorum havanın yağmurlu olmasından? Çünkü yağmur nötr bir olgu. Ne iyi ne kötü. Biz ona ne anlam yüklüyorsak o. Yağmur yağdığı için moralim bozuk, keşke yağmasa dediğimde benim duygularım hava durumuna bağlı demiş oluyorum. Kısacası buna benzer her keşkeli cümle dış dünyayı değil, kendi iç dünyamızı, kendi düşüncelerimizi yansıtıyor aslında. Duygularımızı yaratan olaylar değil çünkü, olaylara yüklediğimiz anlam. Yağmuru sevmek zorunda değilim. Hava yağışlı diye bundan memnuniyet duymak zorunda da değilim. Önemli olan hava durumu hakkında ne düşüneceğime, nasıl düşüneceğime karar verecek gücüm ve özgürlüğüm olduğunu hatırlamak. İster yağmur yağsın, ister günlük güneşlik olsun, ne düşüneceğime ben karar veririm. Ne düşünüyorsam o düşüncenin yarattığı duyguyu hissediyorum çünkü. Hissettiğim duygu benim sorumluluğum. Keşkeler işte bunu fark etmemizin önünde birer engel. Keşkenin bir başka türü, aslında en çok kullandığımız ve bence en ıstıraplı türü, geçmişi zihnimizde değiştirme gayretiyle dillendirdiğimiz keşkeler. Keşke başka bir şey okusaydım, başka bir meslek seçseydim, keşke daha akıllıca bir yatırım yapsaydım. Neden yapıyoruz bunu? Hepimiz mantıken biliyoruz geçmişe dönüp olanı değiştiremeyeceğimizi. Geçmişi tekrar yaşama imkanımız yok ama zihnimizde artık var olmayan bir ihtimali yaşatmaya devam ediyoruz. Yeniden yeniden o hayali kurmaya devam ediyoruz ve ne çok duygusal enerji harcıyoruz buna. Psikolojik açıdan bunun birkaç sebebi var. Birincisi, beynimiz tamamlanmamış işleri, hatalı gördüğü meseleleri, olayları bilgisayardaki bir dosya gibi açık tutmaya devam ediyor. İşim bitmedi, kapatamam diyor beyin. Sürekli o bitmemiş veya yanlış gördüğü şeyi yeniden yazarak bir tamamlanma hissine erişmeye çalışıyor. Keşkelerle geçmişi zihnimizde yeniden hayal etmek, yanıltıcı da olsa bir kontrol hissi ve yine geçici bir rahatlama veriyor bize. Gerçeği değiştiremiyoruz aslında ama değiştirebileceğimize inanmak istiyoruz ve onun provasını yapıp duruyoruz kafamızda. Keşke deyip durmanın sağladığı bir başka duygusal rahatlama daha var. Keşke dediğimiz zaman aslında geçmişteki halimizle bugünkü halimiz arasında belirgin bir fark görüyoruz. Mesela keşke o ilişkiye hiç başlamasaydım derken o zaman farklı biriydim, artık öyle değilim, değiştim demiş oluyoruz. Keşkenin taşıdığı pişmanlık bize kim olduğumuzu değil, kim olmaktan çıktığımızı da gösteriyor. Keşkeleri bazen iç geçirmeye benzetiyorum. Pişmanlığın, hayal kırıklığının, olmasaydı dediğimiz şeyin yarattığı üzüntünün içimizde biriken enerjisinden bir nefesle kurtulma isteği gibi. Hepimiz geçmişe yönelik keşkeler taşıyoruz. Daha farklı davranmış olmayı, daha farklı yapmış olmayı istediğimiz, hayal ettiğimiz birçok şey var hayatımızda. Keşke şimdiki aklım olsaydı diyoruz, değil mi? Bu da çok doğal ve neredeyse kaçınılmaz bir arzu. Neden biliyor musunuz? Çünkü şimdiki aklımız sahip olduğumuz akılların en iyisi. Çünkü şimdi en akıllı halimizdeyiz, buna inanıyoruz. 3-5 yıl sonra farklı düşüneceğiz belki, o ayrı. Bugüne kadar yaptığımız şeyleri, eski halimizle yaptığımız şeyleri, bugünkü aklımızla, bugünün bilgisi ve tecrübesiyle gördüğümüz için eksik ya da yanlış diye değerlendiriyoruz. Peki geçmişe yönelik keşkeler ne zaman sağlıksız bir döngüye girer? Geçmişe bakarsın, neden öyle davrandığını anlamaya çalışırsın ve o bilgiyi geleceği kurmak üzere kullanırsın. Keşke geçmişin üstüne ışık tutar ama seni orada tutmaz. Bu keşkenin sağlıklı hali. Öte yandan zihnimiz o sahneyi tekrar tekrar oynatmaya başladıysa, çıkamıyorsak onun içinden, bu artık kendini cezalandırmanın yolu haline gelir. Keşkenin bir başka türü bu. Kendini cezalandırma ifadesi. Geçmişte takılıp kalmak deriz ya, iş buna döndüğünde bir türlü bitmeyen, kafamızın içinde bitmeyen, sürüp giden bir geçmişe hapsediyoruz kendimizi. Geçmiş yok artık, çoktan bitmiş. Şimdi var, bugün var ama sen zihninde, düşüncelerinde hala ta oradasın. Geçmişe yönelik keşkeleri, daha eski bir geçmişe ait, sadece hayatın büyük dönüm noktalarında tekrarlayıp durmuyoruz. Gündelik küçük olaylar için de keşkeli cümleler kurmaya devam ediyoruz. Keşke buraya park etmeseydim, keşke bu kadar ince giyinmeseydim, keşke bir saat erken çıksaydım, keşke o pastadan hiç yemeseydim, ayıp oldu, keşke öyle söylemeseydim. Hep daha iyi bir senaryo mümkün olabilirdi düşüncesiyle kontrol etmeye çalışıyoruz hayatı. Bazılarımız için çok daha yoğun bir alışkanlık. Her cümlesi keşkeli insanlar var. Mükemmeliyetçi zihin mesela, en küçük hataya bile tahammülümüz yoksa, her şey tam olsun, mükemmel olsun diye yaşıyorsak, hata yaptığımızda kendimize karşı affedici değilsek, o keşkelerle hizaya sokmaya uğraşıyoruz kendimizi. Uzak ya da yakın, geçmişin her kırıntısına takılıp kalabiliyoruz. Şimdi gelelim hayatı daha az keşke diyerek yaşayabilmek için, keşkeleri kendi avantajımıza dönüştürebilmek için yapabileceğimiz şeylere. Birincisi, konu ne olursa olsun, keşke dediğin anda bir dur, fark et bunu. Neden keşke dedim? Şu anda zihnimde neyi düzeltmeye çalışıyorum? Bu küçük duraklama, otomatik pişmanlık döngüsünü kıracak olan bu. Keşke o pastadan yemeseydim dediğimde, yemiş olmayı bir sorun olarak görüyorum ve bir çözüm bulmaya çalışıyorum ona. Oysa mümkün değil bu. Geçmişe yönelik bir çözüm yok çünkü. Öyle bir gücüm yok. Şimdi olay hakkındaki düşüncelerime baktığımda gücümü bulabilirim ancak. Olaylar üzerinde kontrolümüz yok. Olan biten hakkında nasıl düşüneceğimiz üzerinde kontrolümüz ve gücümüz var. Fazladan bir dilim pasta yemek neden bir sorun oldu? Kendimle ilgili nasıl bir anlam çıkarıyorum bundan? Ne olacağından korkuyorum bir dilim pastayla. İşin püf noktası her keşkeyi bilgi kaynağı olarak görmek. Bunu yaptığımızda kendini suçlama, cezalandırma dürtüsünü öğrenme moduna çevirmiş olacağız. Keşke o pastadan yemeseydim. Bu keşke bana ne öğretmeye çalışıyor? Bir şeye dikkatimi çekmeye çalışıyor çünkü. Bir amacım var ve o amaca yönelik davranmadım. Neden acaba? O anda ne düşündüm, ne hissettim de yemeği seçtim. Bu bilgiyle bir dahaki sefere nasıl davranabilirim? Bu keşkeyle birlikte daha bilgiliyim çünkü. Teşekkürler zihnim bana yeni bir şey gösterdiğin için. Kabul etmek, pes etmek anlamına gelmiyor. Önemli olan kabullendikten bir sonraki adımda ne yapmayı seçtiğimiz. Önemli ve faydalı olan geçmişi düşman gibi değil, bir öğretmen gibi görmek. Ve aslında şunu hiç unutmayalım. Düşman gibi gördüğümüz geçmiş değil zaten. Geçmişteki kendimiz. Geçmişteki kendimize düşmanız, öfkeliyiz. Hem küçük hem büyük keşkeler için geçerli bu. Her iki durumda da keşkenin kaynağına bakıp kendimizi daha iyi anlamak üzere kullanabiliriz bunu. Benzer durumlarda kendime sorduğum ve çok faydalandığım bir soru var. Keşke yapmasaydım dediğim şeyler için. Soru şu. O zaman o şekilde davranmış olmak benim için nasıl bir ihtiyacı karşılamış olabilir? Hiçbir şeyi durduk yere yapmıyoruz çünkü. En saçma sapan, en zararlı davranışlarımızın gerisinde bile bir ihtiyacı karşılayan bir şey var. Bunu sorguladığımızda, Allah Allah neden yaptım acaba o zaman böyle bir şey diye merakla yaklaştığımızda, keşkenin pişmanlığını kendini anlamaya, kendi ihtiyaçlarını keşfetmeye dönüştürmeye başlayacağız. Keşkelerin çözümü kendini suçlamak değil. Keşkelerin şifası kendini affetmek. Geçmişi onaylamak, geçmişteki halini çok beğenmek için değil. Geçmişin bizi bugün yönetmesine izin vermemek için. Kendini anlamak, affetmek, hafiflemek ve böylece bugünü daha akıllıca yönetebilmek için. Daha önemli gördüğümüz konulardaki keşkeler için yapabileceklerimiz neler? Keşke o adamla hiç evlenmeseydim mesela. Keşke bu kadar acele etmeseydim evlenmek için. Bak ne oldu, yürümedi, boşandık. Şimdi burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Önemli olaylar dedim ya, aslında hiçbir olay kendiliğinden önemli değil. Hayatımızdaki bir olayı önemli hale getiren bizim olay hakkındaki düşüncelerimiz. Ona atfettiğimiz önem ve anlam. Defalarca evlenip ayrılan, evlenmeyi, boşanmayı hiç de o kadar önemli görmeyen insanlar var. Boşanmış olmayı hiç mesele etmeyen insanlar var. Bir keşkenin yükü ne kadar ağırsa, bizim o olaya yüklediğimiz anlam o kadar ağır olduğu için. İşte bu gerçeği nasıl kendi avantajımıza dönüştürebiliriz? Birincisi, yüklediğimiz o büyük anlamı zihnimizde yavaş yavaş küçülterek. Ne olmuş boşandıysam? Gerçekten ne kadar önemli? Bu kadar dramatize edilecek bir yanı var mı? Neden bu kadar önemli olduğunu düşünüyorum? Daha farklı nasıl düşünebilirim bu konuda? Tek bir düşünceye mahkum değilim çünkü. Nasıl bir bakış açısı bana daha iyi gelir? İkincisi, hata olarak gördüğün, keşke olmasaydı dediğin olayı durup sakin bir şekilde geçmişin koşulları içinde değerlendirmek. Geçmişteki halimle, o zaman sahip olduğum bilgiyle, o zamanki düşüncelerim ve duygularımla ve o günün koşulları içinde olabilecek şey buydu. Bunu kavradığımızda geçmişi bir yanlış kararlar dizisi olarak görmek yerine olması gerekenlerin doğal akışı diye görmeye başlayacağız. Hiç unutmayalım, beynimiz hataları abartmaya meyilli. Şimdi bitirmeden önce keşkenin, keşke şöyle olabilsem, böyle yapabilsem diye geleceğe yönelik kullandığımız halinden bahsetmek istiyorum. Bazen çok ilginç bir şekilde geçmiş zaman kipiyle kuruyoruz bu cümleleri. Keşke İtalyanca konuşabilseydim, çok isterdim mesela. Keşke bir müzik aleti çalabilseydim, içimde ukde kaldı. Sanki bunlar yalnızca geçmiş zamanda olabilecek şeylerdi ve artık mümkün değilmiş gibi. İtalyanca öğrenmenin ya da gitar çalmanın bir raf ömrü vardı, son kullanma tarihi geçti. Niye yapıyoruz bunu? Neden potansiyelimizi geçmişe gömüyoruz? Umutla pişmanlığın birbirine karıştığı tuhaf durumlar yaratıyoruz kafamızda. Çünkü şöyle bir gerçek var. İstek eyleme dönüşmezse bir noktadan sonra pişmanlığa dönüşür. Keşkelere dönüşür. İki sebebi var bunun. Birincisi, gerçekten istemiyoruz aslında. Çok da istemiyoruz. İstemeyi isteme hoşumuza gidiyor. Benlik imajını koruyan bir savunma mekanizması gibi düşünün bunu. Ya da bir tür kimlik aksesuarı gibi. Keşke İtalyanca konuşabilseydim. Öğrenmeye, gelişmeye açık, kültürlü biriyim ben ama fırsat olmadı demenin bir yolu haline gelebiliyor. İkincisi, yapmadım ama yapmak isterdim dediğimde neden yapmadığımı, neden şimdi eyleme geçmediğimi açıklamaktan, kendimi açıklamaktan koruyor beni bu. Sorumluluk bende değilmiş gibi davranmamı sağlıyor. Gerçekte yapılabilir olanı artık mümkün değilmiş gibi görmek, sorumluluktan kaçmanın bir yolu haline geliyor. İstiyorum demekle eyleme geçmenin arasındaki boşluğu kapatan bir dolgu malzemesi keşke. Madem ah keşke diyorum, keşke İtalyanca konuşabilseydim, şimdi başlamamın önündeki engel ne? Uğraşması mı zor? Zahmetine değmez mi diyorum kafamın bir yerinde? Deneyip başaramamaktan mı çekiniyorum? Bu saatten sonra olmaz, artık çok geç gibi ön yargılarım mı var? O keşkeyi sorgulamadığımda, gerçekten ne düşündüğümü, kendimle ilgili neye inandığımı sorgulamaktan kaçınıyorum aslında. Kısacası keşke, bazen yalnızca bir bahane. Geleceğe yönelik her keşkede, olmak istediğim kişi olmama engel gördüğüm bir şey var. Olabilirdim ama olamadım. Keşke daha sabırlı olabilsem, daha azimli olabilsem dediğimde de böyle. Bu daha basitinden, keşke gece daha erken yatabilsem, hiç uykumu alamıyorum dediğim zaman da. Her keşke ben başka türlü olabilirim, başka türlü yaşayabilirim diyen bir sinyal. İşte meselenin kilit noktası bu. Bu sinyali fark ettikten sonra pişmanlığı olasılığa çevirebilmek. Pişmanlığın diliyle değil, sorumluluğun diliyle konuşmaya başlamak. Her keşkeyi bir uyanış işareti olarak görmek. Ve şimdiye dönmek. Gerçek anlamda özgür olduğumuz tek yer şimdiki an çünkü. Ne geçmiş ne gelecek. seçim yapabildiğimiz ve eyleme geçebildiğimiz tek an şimdiki an. Ve şimdiki anın içinde keşkelere yer yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek dileğiyle.